Ayrım 12.
Sonraki çalışmalar. Gibson çalışmalarını her türlü duyu tarzını içerecek şekilde sürdürdü. Bunlardan en ilgi çekeni görme duyusuna ilişkindi. Gibson, hareket algısı paradoksunu, bu bölümün başında belirtilen paradoksu nasıl çözdü? Gözün merceklerinden retinaya düşen görüntü hareket eder. Gözlemcinin hareketinden dolayı dünya durağan görünür. Ancak dünyadaki bir şeylerin hareketiyle durağan gözlemcide aynı retinal hareket üretildiğinde hareketli olarak algılanan dünyadaki şeydir. Çatışkının ardında Gibson felsefi bir karışıklık, bir kavram kargaşası olduğunu gösterdi. Retinal görüntünün hareketi yanlış bir kavramdır. Retinal görüntüdeki hareket, örneklerdeki değişme retinaya göre kayma değildir. Görsel algılamada retina, kendi görüntüsü üzerine nesneyi incelerken yanlış oturur. Bir insanın görmesi için görsel sığınım deyimiyle adlandırıldığı gibi, göz bebeği bir saniyede yaklaşık 50 kez titremelidir. Bu görsel duyarlılığın en yüksek olduğu noktanın, fovea'nın görüntüyü hızla taramasını kesinleştirir. Yüksek düzeyli değişmezleri incelemesine, yani sabit oran ve uyumlar aramasına neden olur. Görüntü, retina ve fovea arasındaki ilişkiler hakkındaki düşünce biçimimizin değişmesiyle, çok iyi bilinen olgular kavranabilir örnekler düzeyine iner. Retinal görüntünün retina üzerinde hareket ettiğini düşünmekten vazgeçip, retinanın görsel imge üzerinde dolaşıp onu incelediğini düşünürsek, görsel sığınım noktasını anlayabiliriz. Gibson'ın önce çalışması, yeni bir çalışma alanının tanımlanmasına yol açtı. Ekolojik optik. Bu, inceleyici bir sistem olarak tasarlandığında, bedenin yöneliminin ve insan organizmasını saran enerji akışının aktif incelemesiyle işbirliği yapan gözle merkezlenen görsel sistemin araştırılmasının yolunu açıyordu. Enerji akışlarında sayısız değişmez vardır. Ama insanın algı sistemi, yüz milyonlarca yıldan fazla sadece organizmanın yaşamını sürdürmesine katkıda bulunduğu kanıtlanmış olanları araştırır. Bunlar, bu enerji akışının çoğunun kaynaklarının uzay geometrisi ile koordineli değişmezleridir. Dünyanın maddi nesneleridir. Algı, retinaya düşen ışığın yapısına dayanmaz. Duyu verisi kuramında söz edildiği gibi pasif değildir. Değişmezleri açığa çıkarmak için bedenin konumuyla işbirliği yapan retinal hareketin yol açtığı sürekli değişikliklere dayanır. Gibson'ın en dikkate değer keşiflerinden biri, ekolojik optik üzerine yaptığı çalışmalarda ortaya çıkardığı, bizim dünya algımıza kodlanmış bilgilerin bazılarının duyularda verili olmadığı şeklindeki açık paradokstu. Algı için asli olan bilgi, eklemlerde ve kaslardaki duyarlı sinir uçlarından beyne akar. Ama bu bilinçli olarak bir his veya duyum gibi kayıtlı olamaz. Her ne kadar bizim bilinçli olarak tecrübe ettiğimiz ve bilerek incelediğimiz yapıların belirlenmesi için kesinlikle elzem olsa da. B. Varoluş kanıtları. Genelde bilimsel bilgi herhangi bir tarihsel anda var olduğuna inandığımız şeylerin ve maddelerin, ayrıca bunların davranışlarına ilişkin yasaların bir kataloğunu oluşturur. Önemli bir deneyler grubu, yürürlükteki kataloğa girmesi düşünülen adayların sınanması ile ilgilidir. A.L. Lavoisier'ın oksijeni keşfini inceleyeceğimiz ilk örnekte, söz konusu edinilen yanmanın maddi bir temelinin olup olmadığı sorusu değildi. Mayo, Scheele ve Priestley, hepsi de bunu az çok göstermişlerdi. Deney maddenin, yani oksijenin, varlıkların kategorisine doğru düzgün yerleştirilmesine yaramıştı. Bu deneyle bilinen bir şey için yafta arandı. Humphrey Davy'nin alkalileri ayrıştırması, kuramsal olarak hazırlanan ama önceden yalıtılmamış yeni bir tür madde ortaya çıkardı. Bu deneyle de bir beklentinin gerçekleştirilmesine çalışıldı. J.J. Thompson, bir varoluş kanıtının her iki yönüyle de başa çıkmıştı. Yeni bir tür varlığı elektrikselliğin nihai maddi birimini tespit etti ve onu uygun kategoriye yerleştirdi. Bu öyle bir kategoriydi ki tam da bu amaç için geliştirilmiş gibiydi. 14. A.L. Lavoisier, oksijen varsayımının kanıtı. Antonio Laurent Lavoisier 1743 yılında Paris'te doğdu. 1794'te yine aynı şehirde idam edilerek öldürüldü. Babası avukattı. Annesi, o daha çocukken öldüğü için teyzelerinden biri tarafından yetiştirildi. College Mazarin'de eğitim gördü. Bakaloryasını 1763'te, lisansını 1764'te aldı. Lavoisier iki farklı görevi üstün başarıyla sürdürmeyi başardı. Tahsilden olarak devlet hizmetine girdi. Ama çok genç bir yaşta, büyük bir duyarlılık ve canlılıkla bilimsel çalışmalara koyuldu. Tartışmalı geçen bir seçimden sonra 1769'da akademi üyeliği onaylandı ve 1778'de maaşlı üye oldu. Tahsildarlıkta da gösterdiği başarı onu 1780'de müntezim yaptı. Eserinin niteliği kendi döneminde yaygınca biliniyordu. 1788'de Royal Society'ye seçildi. Cavendish'in başlattığı ve Priestley'in geliştirdiği gaz kimyası çalışmalarını geniş bir alana yaymış ve bunları etkili bir şekilde birbiriyle kıyaslamıştı. Bundan dolayı çalışmalarında İngilizlerin güçlü etkisini görmek mümkündür. 1771'de Mary Ann Poles ile evlendi. O da özellikle İngilizce alanında uzmanlaşmış iyi bir dil bilimciydi. Louisa'nın eşinden büyük destek gördü. Bayan Louisa eşinin yazılarını İngilizce'ye çeviriyor, İngiliz yazarların yapıtlarını da Fransızca'ya çeviriyordu. Mary Ann Poles bir yandan Prusya toplarının namlı imalini denetlerken öte yandan sıcaklık üzerine yaptığı gözlemlerle tanınan sıra dışı bir bilim serüvencisi Kont Rumford ile evlenmekle hayat kurtarmıştı. Berzelius, Louisa'nın ölümünden çok sonra Paris'e uğradığı bir sırada bilim adamlarının doldurduğu bir salonda başkanlık ederken gördüğü Baroness Rumford'un heybetli tavırlarını anlatır. 1789 devriminden sonra Louisa yeni kurulan devlet için çalıştı. Metrik sistemi yaymak için çalışan komisyonun üyesiydi. Ama eski düzenin bir aracı olmasının hem de en haksız kolunun vergi toplayıcılar bir uzantısı olmasının lekesi üzerinden silinmedi. Diğer mültezimler gibi tutuklanıp yargılandı. Davası devletin aydınları ihtiyacı yoktur sözünden ötürü ünlenmiştir. Bu öğreti ister gerçekten savunulsun ister savunulmasın Louisa kötü emellerinden dolayı suçlu bulundu ve 1794'te idam edildi. Louisa'dan önce problem. Yanma olgusu Louisa'nın deneylerinden en az 100 yıl kadar önce havanın bileşimi ve doğası ile ilgili çalışmaların çerçevesine oturtulmuştu. Esas adım 1673 yılında bir yerlerde John Mayow tarafından atılmıştı. Mayow 1643-1679 yanma ve solumanın neden olduğu hava seyrelmesi üzerine sistematik araştırmalar yapıyordu. Bunu havanın farklı zerreciklerinden oluştuğu ve bunlardan bir türünün yanmada emildiği düşüncesiyle açıklamıştı. Mayow, Oxford'da 1647 yılında yayımlanan toplu yazılarında Tractatus Quinque Medico Physici yer alan De Sal Nitro et Spiritu Nitro Aereo başlıklı çalışmasında şu sonuca varıyor. Hava, nitro aereo dediğimiz ateş için mutlak surette elzem olan bir takım zerrecikler içeriyor. Bunlar alev çıkarken havadan çekilip bırakılıyor, böylece ateşi besleyecek durumdan çıkıyorlar. Mayow, ayrıca bu zerreciklerin havanın esnek gücünden de sorumlu olduğuna, bunların yokluğunda havanın hacmi azaltılarak çok daha kolayca sıkıştırılabileceğine inanıyordu. Ne yazık ki Stephen Hales, 1724 yılında bu çalışmaları yineleyerek ve kapsamını genişleterek işe koyulduğunda esneklik konusuna eğildi ve gazların farklı bileşenleri ile ilgili kuramı bir tarafa bıraktı. Sınırlı miktarda hava içerisinde yanan mumun yarattığı etkiyi, azalan hacim miktarının mumun yanmasıyla esnekliği yok olan havanın miktarına eşit olması varsayımıyla açıkladı. Vegetable Statics, sayfa 131, alıntı GVI. Bu düşünceyi hava solunumuna da uygulayarak içindeki havadan birkaç nefes alınmış bir kesenin gevşek görüntüsünü ve ciğerlerimin oldukça solgunlaştığını açıkça hissediyor olmasını, havanın canlandırıcı ruhunun tüketilmesi ve yitirilmesi yüzünden değil, havanın esnekliğinin hatırı sayılır bir bölümünün yok olmasından başka bir nedene atfedilemeyeceği sonucuna vardı. Sonraki adım Priestley'in havanın solunabilir kısmını başka araçlarla tamamlama yolları bulmasıydı. Hava üzerine gözlemlerinde 1774'te yapılan bir deneyi anlatır. 12 inç çapında ve odak noktasına 20 inç uzaklıkta duran bir mercek koyduktan sonra onun yardımıyla yanan bir cam gibi doğal ya da yapıntı çeşitli maddelerin ne tür hava ürettiklerini incelemeye koyuldum. Saf cıvalı kireci, cıvalı oksit yüksek sıcaklık uygulayarak suda kolayca çözünemeyen bir hava elde etti. Ama beni dile getiremeyeceğim kadar çok şaşırtan şey, bu hava içinde yanan mumun alev ve sıcaklığının diğer havalarla kıyaslandığında muazzam olmasıydı. Priestley bu havayı solumaya çalıştı ve onda hoş ve canlandırıcı bir uyarıcı etkisi sezdi. Kim bilir belki de zamanla bu saf hava lüks şeyler arasında rağbet görür. Şu ana dek sadece iki fare ve ben bunu koklama ayrıcalığına sahip olduk. Heyhat, Priestley buluşunu tamamen yanlış yorumladı. Mayov'un düşüncesini izlemedi. Bu yol onu, ürettiği yapıntı havayı atmosferin solunabilir parçasıyla özdeşleştirmeye götürebilirdi. Hales gibi, o da bir kuramın yandaşıydı. Her ikisinin doğru gördükleri kuramlar farklıydı belki ama Priestley'inki evdeki sonuçları yanlış yorumlamasına yol açan bir kuramdı. Flojistin varsayımına inanıyordu. Bu kurama göre yanma ve solunum süresince flojistin adı verilen, havayı solunum ve alevlendirme için elverişsiz hale getiren, onu değiştiren bir madde açığa çıkıyordu. Atmosferik havanın basit, temel bir madde olduğuna da inandığından, buluşunu atmosferik havadan daha az flojiston içeren bir hava karışımı şeklinde yorumlaması gerekmişti. Bu hava, işte bu nedenle yanmayı ve solunumu beslemek için atmosferik havadan daha elverişliydi. Priestley şu sonuca vardı. Havayı atmosferik havadan daha saf hale getirebiliriz. Yani flojistondan arındırılmış bir hava, atmosferdeki havadan daha az flojiston içeren bir hava elde edebiliriz. Deney. Levoisier'in çözümü basitti. Mayov'un düşüncesini, yani havanın bir solunabilir ve yanmayı besleyen, öteki zehirleyici ve yaşamı beslemeyen iki tür havaya da gaz karışımı olduğu düşüncesini yeniden ele aldı. Priestley'in kuramını ve kimyasal olgulara ilişkin yorumlarını gözden geçirirken durumun farklı olduğuna dair hislerimi güçlendirdi. Hem zaten ben yanmadan sonra atmosferik hava kalıntısının zehirleyici kısım olduğuna, yanmanın dörtte üçünü oluşturduğuna, saf, solunabilir halini az ya da çok getirdiğine dair bazı kanıtlar göndermiştim, diyor. Bu görüşün deneysel testi, ki bu Priestley'in düşüncelerini de çürütecekti, solunabilir kısmı toz haline getirerek katılaştırmak, sonra onu birleşmiş olduğu maddeden çıkartmak, en sonra da gaz kalıntıya katmaktı. Eğer bu tekrar sıradan havayı üretiyorsa sorun çözülmüş demekti. Eğer Dr. Priestley'in düşündüğü gibi bu hava, kalıntı hava, kendisini yararsız kılan bir unsur tarafından kirletilseydi, yitirdiği kısmı ona geri kazandırmak yeterli olmazdı. Ama onu tekrar adi hava durumuna getirmek için bu kirletici maddeyi de ondan ayırmak gerekir. Levoisier, nefis bir ironiyle Priestley'in saf hava hazırlamakta kullandığı yöntemin aynısını, yani cıva oksidi ısıtmak, havanın kayıp kısmını geri kazandırmak için kullandı. Ama buradaki numara şuydu. Cıva oksidin kendisi zaten cıvanın alınan hava örneği içinde yavaş yanmasından oluşmuştu. Levoisier deneyi şöyle anlatıyor. Uygun bir aykıtta bunu çizim olmadan tasvir etmek zor. 50 inç küp adi hava hapsedildi. Buna çok saf cıvadan 4 ons koyup 12 gün süreyle orada tutarak hemen hemen kaynama derecesine yakın bir sıcaklık altında kireçleştirmeye, okside etmeye koyuldum. 12. gün ateşi söndürüp kabı soğuttuktan sonra bunların içerdiği havanın hacminin 1/6 kadar azaldığını gözledim. Aynı zamanda önemli bir miktar, aşağı yukarı 45 grain, 0.325 gram kireçleşmiş, oksitlenmiş cıva oluştu. Bu durumda azalan hava mumları söndürdü. Kısaca tamamen zehirleyici duruma indirgenmiş oldu. Deneyin arkasındaki kilit ustamlama Levoisier tarafından şöyle anlatılıyor. Dr. Priestley'in ve benim yaptığım deneylerde kanıtlanmıştır ki, kireçleşmiş cıva sadece bu metal ile onun ağırlığının yaklaşık 1/12 kadar, deyim yerindeyse adi havadan daha iyi ve solunuma daha uygun havanın karışımıdır. Söz konusu deneyde kanıtlandığı üzere cıvanın kireçleşmiş haliyle havanın en iyi ve solunuma en uygun kısmını emdiği ve geriye zehirli ve teneffüs edilemez kısmının kaldığı görülüyor. Şimdi yapılacak tüm iş emilen havayı yeniden kazanıp zehirli kalıntıya geri vermekti. Levoisier'in yaptığı işte buydu. Önceki deneyde oluşan 45 gram kireçleşmiş cıvayı ihtimamla topladım ve bunu küçük bir cam imbiye koydum. İmbiğin boğazı ters çevrilerek suya kapatılmış bir cam fanusun altından geçebilecek şekilde kıvrılmıştı. Su miktarını hiç artırmamış, giderek azaltmıştım. Bu işlemle kireçlenme sırasında emilen havanın hemen hemen tamamını yeniden elde ettim. O işlemle bozulmuş hava ile yeniden birleştirdiği zaman sonraki tamamen düzeldi. Kireçleştirilmeden önceki durumuna, yani adi hava durumuna döndü. Mesele hallolmuştu neredeyse. Atılacak bir iki adım daha kalmıştı. Oksidasyon ile solunumu bir araya getirmek ortaya yeni bir kuram çıkarıyordu. Bu amaçla Levoisier solunum işlemi üzerine biraz daha sıkı çalıştı. Louisa solunumda kirlenen havanın 1/6 oranında kireçten elde edilene tamamıyla benzer hava halinde asit içerdiğini gösterdi. Solunum işleminde solunabilecek hava emiliyor, şimdiki deyimle karbondioksit dışarı atılıyordu. Ama kimi tahminler biraz yoldan çıkmıştı. İşte bir tanesi. Bu metaller tamamen solunabilir hava ile güzel kırmızı cüruflar oluşturuyor. Şimdi kanın renginin kırmızı olmasını onun flojistondan arınmış hava ile birleşmesine bağlayamaz mıyız? Çok daha yaygın terim oksijen yerine kullanılan bu tuhaf deyim Priestley'in kendi buluşunu açıklamasını andırıyor. Eğer oksijen ısıtma yoluyla cıva posasından ayrıştırılıyor ve cıva eski haline getirilebiliyorsa flojiston kuramının karman çorman dünyasında sonuç oksijen açığa çıkmasıyla değil havadan flojiston emilmesiyle doğrulanır. Öyleyse sonuç flojistondan arındırılmış hava olmalıdır. Deney hassas ölçülerle çalışıldığında az bir çaba gerektiriyordu. Sadece yanma ilkesi ortaya konmuştu bu deneyle. Louisa yanma üzerine niceliksel çalışmalara da girişti. Teçhizatın hantallığına karşın şaşırtıcı doğruluktaydı bunlar. Kireçleşme süresince emiş için gerekli olan havayı soğutma işleminden sonra imbiye çekerek bu havanın miktarını ölçtü. Emilen havanın ağırlığını tahmin edebilmişti. Bu deneylerde farklı bir metal kalay kullandı. Kireçleşmeden önce ve sonraki kalay miktarını ölçerek cüruf ya da oksit oluşturmak için ne kadar oksijen kullanıldığını hesaplayabildi. Modern standartlarla karşılaştırıldığında sonuçlar ikna edici görünmüyor. Ne var ki kireçleşme sırasında havanın kaybettiği ama kalayın kazandığı ağırlığa ilişkin açıklaması oksit kazanıldıkça havadaki oksijenden aynı miktarda kaybedildiği teziyle uyumluydu. Oksijen kimyası ile ilgili sonraki çalışmalar. Neuwieser'dan sonra gazların kimyasında görülen gelişmeler, Mayow'un başlattığı, Cavendish ve Priestley'in yeniden düzenlediği ve Neuwieser'in zekasında yukarıda anlatıldığı gibi filizlenen deneyler türündeki radikal yeniliklerden çok, birbirini izleyen yenileştirilmeler şeklindedir. Çok daha doğru niceliksel yöntemler 19. yüzyılda ortaya çıktı. Ancak bu yöntemlerle çeşitli kimyasal etkileşimlerde birleştirilen gazların ağırlıkları ile bu şekilde oluşturulan bileşiklerin ağırlığında görülen artışlar arasında kesin karşılaştırmalar yapmak olanaklı olabilirdi. Louisa, inorganik maddeler kimyasında oksijenin yerini ciddi bir biçimde yanlış anlamıştı. Anlaşıldığı kadarıyla Louisa eski düşüncelerden kendisini tamamen kurtaramamıştı. Ateş söz konusu olduğunda flojiston ile ateş arasında özel bir etkileşim olduğu, söz gelimi ateşin havanın esnekliği üzerindeki etkisinde bunun belirginleştiği düşünülüyordu. Louisa oksijenin asitlerin birincil aktif bileşeni olduğu düşünmüştü. Onun gazlar için kullandığı asit üretici anlamına gelen oksijen terimini işte bu hataya borçluyuz. Ama bu asitlerin gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılmasından yaklaşık 40 yıl kadar önceydi. Deneyi nasıl yorumlamalıyız? Louisa'nın oksijeni keşfettiğini söylemek tamamen doğru olmayacaktır. Hem sonra Mayow da Priestley'de bir malzemeyi belirlemişti. Ama Mayow, Spiritus Nitro Aureus'u keşfetti. Priestley ise flojistondan arındırılmış havayı. Olgusal bir meseleyle uğraşmıyoruz ama bilinen olguları bir düzene koymakta kullanılan rakip kavramsallaştırmaların ne derece uygun olduğunu sınıyoruz. Burada maddenin varoluşu söz konusu edilmemektedir. 15. Humphrey-Davy. Yeni elementlerin elektrolitik yalıtımı. Humphrey-Davy 1778 yılında Cornwall'e bağlı Penzance'da dünyaya geldi. Babası yoksul bir tahta oymacısıydı. Çocuk yaşta babasız kaldı. Annesi Grace kadın şapkası satan bir mağazada çalışarak aileyi geçindirmek zorunda kaldı. Davy 1795'te bir cerrahın yanında çıraklığa verildi. Çıraklığı süresince kendini yetiştirmek üzere büyük çabalar harcadı. Dil öğrenmek, felsefi ve bilimsel eserleri okumak emeğinin karşılıkları arasındaydı. Belli ki bunlar onu çok iyi etkilemiş. 1798'de Bedeos'un Priestley Pneumatik Enstitüsü'ne girdi. Bedeos, geniş bir bilim ve edebiyat çevresinin merkeziydi. Davy, Coleridge ve Sauter ile orada tanıştı. Coleridge'in Davy üzerine etkisi büyük oldu. Bu özellikle onun Immanuel Kant'ın felsefesine olan yakınlığında görülür. Davy'nin kuramsallaştırma tarzında Kantçı dünya görüşünden etkilendiği görülüyor. Pneumatik Enstitüsü'ndeyken gazların tıbbi ve sağaltıcı özellikler üzerine yürütülen sistematik bir çalışmayı inceledi. 1800'de dinitrooksit gülme gazı ile ilgili bir kitap yayımladı. Yapıt büyük başarı kazanmıştı. Onun bu alanda ün yapmasını sağladı. Dewey'nin ilk bilimsel yazılarından çoğu fiziksel etkileme ile ilgili madde kuramlarına karşı bir saldırıdır. Bu kuramların tipik özelliği bir cismin başka bir cisim üzerindeki etkisini açıklamak için gözlemlenemeyen bir aracı maddeden söz etmeleridir. Söz gelimi elektriğin etkileri açıklanırken elektriksel akışkan bir koyut olarak kabul edilir. Dewey özellikle de Weiser'ın sıcaklık olgusunu açıklamak için gizemli ısı maddesine, kalorik, başvurmasına sert bir tavır almıştı. Kantçı eğilimi sayesinde büyük Sırp kuramsal fizikçisi R.J. Boskovic'in ve tabii Kant'ın kuramlarından türetilen çekici ve itici güçler varsayımına dayanan kuramları tercih etmişti. 1801'de Dewey ders vermek üzere Kraliyet Enstitüsü'ne adandı. Burada muazzam bir başarı kazandı. Gösteri yaptığı derslerden birine neredeyse 1000 kişi çekebiliyordu. 1803'te Royal Society'ye seçildi. Uygulamalı sanatları çeşitli kimyasal uygulamaları taşıyan çalışmaları nedeniyle 1805'te bu topluluğun Copley madalyası ile ödüllendirildi. Dewey aşağı yukarı 1806'dan itibaren elektrokimya üzerine sistematik çalışmalara başladı. Çözümleme yöntemi olarak ana metinde anlatacağım elektrik dalgalarının kullanım alanını genişletti. Bu da yine çekici ve itici güçler kuramına ve elektriğin elektrolizden geçirilmiş sıvı içindeki fiziksel aktarımına dayanıyordu. Dewey'nin kuramı bugün çözeltilerde elektrik iletiminin iyonik şeması dediğimiz şeyin temelini attı. Kimyasal ilişkinin elektriksel temelleri olduğuna inanmıştı. Bu yeni yöntemleri kullanarak sadece potasyum ve sodyumu yalıtmakla kalmayıp magnezyum, kalsiyum, bor ve silikonu da yalıttı. O zamanlar Lewis'in oksijenin ositlerin kökeni olduğuna dair kuramı geniş kabul görüyordu. Ama Dewey kendisinin yeni metallerinin, oksitlerinin alkali olduğunu anladı. Lewis'in oksijenin asit içindeki rolüne ilişkin görüşü yanlış gibi görünüyordu. Dewey'e göre maddelerin kimyasal özelliklerini belirleyen sadece onların bileşenlerinin doğası değil, aynı zamanda düzenleniş tarzları olmalıydı. 1810'da oksijenin asitlerin hepsinde vazgeçilmez bir bileşen olmadığını bulguladı. Hidroklorik asit analiz edildiğinde hidrojen ve yanlışlıkla oksijen olduğu düşünülen başka bir madde açığa çıkıyordu. Hiç kimse hatta kendisi bile bunu öğelerine ayrıştıramayacağından bunlardan biri oksijen de olabilirdi. Dewey bunu gerçekten bir element olduğunu düşündü. Sonradan bunu kanıtladı ve bizim klor dediğimiz maddeyi keşfetti. Dewey kimyasal ve fiziksel uygulamaların endüstriyel amaçlarla kullanılmasına her zaman yakın ilgi duyuyordu. 1812'de şövalye unvanı aldı ve hemen zengin bir dul olan Jane Apris ile evlendi. Zamanla Jane çok telapkar ve bezdirici bir kadın olmaya başlamıştı. Giderek çevresindekileri hatta 1813 yılında Dewey'nin asistanlığına getirilen Michael Faraday bile kendine düşman etti. İşte o yıl Dewey ve Faraday tüm kıtayı kapsayan bir geziye çıktılar. Yolda Paris'e uğrayıp İngiltere ile Fransa'nın savaşa tutuştuğu bir dönemde Napolyon'dan bilimsel çalışmalarından ötürü madalya bile almıştı. Bayan Dewey, Faraday'a uşak muamelesi yapıyordu. Faraday'ın asla unutmadığı ve bağışlamadığı bir davranıştı bu. Dewey, 1815'te İngiltere'ye döner dönmez kendini maden ocaklarındaki patlama sorunlarıyla karşı karşıya buldu. Onun meşhur güvenli lambası da işte buradan gelir. Dewey'nin afyon tutkun olduğu sanılıyor. Şairlerle ilişkileri, şiir tutkusu ve güçlü romantizmi buna yol açmıştı. Tek kitabı Consolations in Travel'da betimlenen görüntüler, Castaneda ve benzerlerini okuyanlara çok tanıdık gelecektir. Dewey'nin sağlığı orta yaşlarına doğru hızla bozulmaya başladı. 1827'de geçirdiği bir krizden sonra yaşamının geri kalan kısmını Avrupa'nın bir yerinden diğerine taşınarak yalnızlık ve depresyon içinde geçirdi. 1829'da Ceremo'da öldü. Dewey'den önce elektroliz. Bileşiklerin elektrik uygulanarak ayrıştırılması olarak tanımlayabileceğimiz elektrolizin pratik bir çözüm haline getirilebilmesi için kesintisiz elektrik akımı üretebilecek bir kaynağa ihtiyaç vardı.